Arabalarım Erhan Bener, Remzi Kitabevi, 1. basım, Ekim 2003. Bu kitap 335 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 10 Kasım 2010. Okuyan Fatih Önal. Erhan Bener yeni kitabı Arabalarım'da 1958'den bu yana çeşitli neden ve rastlantılarla hemen hemen her iki yılda bir değiştirdiği arabaların öykülerini anlatırken, bu dönemde kendisinin de bir şekilde katıldığı önemli toplumsal olayların tanıklığını yapıyor. Erhan Bener 1929 yılında Kıbrıs'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Anadolu'nun çeşitli il ve ilçe merkezlerinde tamamladı. 1950 yılında Ankara Üniversitesi SBF'yi bitirdi. 1956 yılında Hukuk Fakültesinden lisans diploması aldı. 1950-1975 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda yurt içinde ve yurt dışında çeşitli devlet görevlerinde bulundu. 1975 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Kısa bir avukatlık da yaptı. Neşecan, parantezinde Otyan, Bener'le evli ve iki çocuk babasıdır. Edebiyat yaşamına 1945 yılında çeşitli dergilerde yayınlanan şiir ve öyküleriyle atılan Bener'in 30'un üstünde kitabı vardır. Kimi yapıtları yabancı dillere çevrilmiştir. Ayrıca çocuk kitapları, çevirileri, radyo oyunları bulunmaktadır. Yalnızlar, Ölü Bir Deniz, Böcek, Aşkı Muhabbet, Sevda adlı yapıtları sinemaya ve televizyona uyarlanmış, Hızır Doktor, Bürokratlar ve Şahmeran adlı oyunları İstanbul Şehir Tiyatrosu, Ankara Halk Tiyatrosu, Ankara Belediye Tiyatrosu, Samsun Tiyatro Tiyatro, Ankara, Adana, Diyarbakır ve Konya Devlet Tiyatrolarınca sahneye konulmuştur. Fransız Türk Kültür Cemiyeti Yunus Nadi ve Orhan Kemal Roman Ödüllerine, Haldun Taner Yunus Nadi ve Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Öykü Ödüllerine, Muhsin Ertuğrul Oyun Ödülüne, Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü Altın Madalyasına, Fransa'nın Uluslararası L'Office de l'Ordre des Arts et des Lettres Sanat ve Edebiyat Ustası unvanına sahiptir. Erhan Bener'in yapıtları. Yayın evimizde Öykü, Yaralı Aşklar, Roman, Oyuncu, Anafor, Sisli Yaz, Köleler ve Tutkular, Baharla Gelen, Loş Ayna, Işığın Gölgesi, Böcek, Ölü Bir Deniz, Yalnızlar, İlişkiler, Ortadakiler, Deneme, Sonbahar Yaprakları, Anı Öykü, Bürokratlar, Arabalarım. Öteki yayın evlerinde Öykü, Bir Demet Mimoza, Aşk Nereye Kadar, Gün Batımı Öyküleri, Deniz Aşırı Öyküler, Aşkı Muhabbet, Sevda, Gece Gelen Ölüm, Roman, Tekilleşme, Elif'in Öyküsü, Hınzır Kız, Kedi ve Ölüm, Dönüşler, Acemiler, Magellos da Vinci'nin Akıl Almaz Serüvenleri, Bir Büyük Bürokratın Romanı, Biyografi, Cemil Eren, Özel Albüm, Oyun, Bürokratlar, Şahmeran, Hızır Doktor, Çıldırtan Yağmurlar, Şiir, Sesler, Çocuk Kitapları, Şahmeran Öyküsü, Burcu Öğretmen'in Öyküleri. Bütün Arabalarım. İlk kez 1958'de Brüksel'de görevliyken aldığımız 1946 model, yani 12 yıl eski model Rover marka otomobilden önce bisiklet dahil hiçbir tekerlekli araca sahip olmamıştım. Ne abim ne de ben çocukluğumuzda bize bir bisiklet alınmasını sağlayabilmiştik. Oysa annemin anlattığına göre 20. yüzyılın başlarında Merzifon'da dedem Kadı Said Efendi'nin çift atlı bir faytonu varmış. Ben ilk olarak 1942 yılında Bergama'dayken bir arsaya terk edilmiş ve çocukların oyun yeri haline gelmiş hurda bir otomobilin şoför mahalline oturmuş ve direksiyonuna dokunmuştum. Bu hurda arabayı geceleri meczup bir kadının sığınak olarak kullandığını daha sonra keşfetmiştik. Öylece başından geçiverdiği yırtık pırtık basma entarisi dışında ne içinde ne üstünde hiçbir giysisi olmayan bu zavallı ve sefil kadıncağızı gizli gizli seyretmenin biz Blue çağındaki oğlancıklara ne erotik düşler ilham ettiğini söylemeye gerek var mı? At arabalarına gelince yük arabaları ve yaylılar dışında kentlerde eşrafın faytonları vardı. Bunlar genellikle çift atlıydı ve hem atlar hem de arabalar pek süslü olurdu. Bir de şimdiki taksiler gibi bilinirdi faytonlara. Bunların çok çeşitlilerinin, kupaların, landonların ve benzeri Avrupa kentlerinde ve İstanbul'da kullanıldığını ise okuduğum romanlardan ve seyrettiğim sinema filmlerinden öğrenmiştim. Anadolu'da çocukluğumda ve gençliğimde bindiğim faytonlar genellikle tek atlı olurdu. Özellikle de kış aylarında yolda giderken kuyruklarının altından fışkırttıkları taze gübreden buharlar yükselir, acımsı bir koku burnunu dalardı insanın. Belleğimde öyle bir faytona ilk olarak Bursa'dan Sivas'a giderken aktarma yaptığımız Ankara'da bindiğim kalmış. 6 yaşındaydım. Babam Sivas Lisesi'ne atanmıştı. Bursa'dan İstanbul-Ankara treninin durak yaptığı Karaköy kasabasına bir otobüsle gitmiş olmalıyız. İstanbul'dan gelen treni o trene nasıl bindiğimizi anımsamıyorum. Ankara'dan Sivas'a gitmek için başka bir trene aktarma yapılacaktı. Yeni yapılmakta olan Ankara garında 6 saat bekleyecektik. Putrelleri birbirine yapıştıran kaynak makinelerinin çıkardığı parlak ve keskin ışıklar gözlerimi kamaştırmıştı. Belki de belleğime bundan sonraki anıları daha taze anımsamam için bir çeşit travma etkisi yapmıştır bu ışıklar. Babam istasyonda 6 saat boş boş beklemektense bize İstiklal Savaşı günlerinde yaşadığı Ankara'yı gezdirmek istemişti. Annemle babam faytonun arka geniş kanepesine oturmuşlardı. Abimle ben dar kanepesine sığışmıştık. Fayton çift atlıydı. Atların koşumları işlemeli ve pek süslüydü. Bomboş bir yoldan solda o zaman boş arsa olan şimdiki 19 Mayıs stadyumunun, sağda o zaman boş ve bataklık bir arazi olan Gençlik Parkı'nın önünden geçip Ulus'a çıkarken sol taraftaki 1. ve 2. meclis binalarını, Ankara Palası, meydanın orta yerindeki heykeli hayranlıkla seyretmiştik. Babam bir süre küçük bir odasında kaldığı taş hanı da göstermişti bize. Savaşın en yoğun olduğu günlerde o zamanki Marif Vekili Doktor Rıza Nur ile sert tartışmalarının, bu yüzden Orta Tedrisat Umum Müdürlüğü'nden alınıp Amasya Marif Müdürlüğü'ne atanmasının, Amerikan Koleji ile Fransız Sörler Okulu'nu kapatmak için gittiği Merzifon'da o zamana göre inanılmaz bir şekilde bir kadı kızı olmasına karşın Sörler Okulu'nda okuyan annemle tanışarak evlenişlerinin hikayesini daha sonra dinlemiştim ondan. Sonra yine iki yanında birkaç büyük yapı bulunan bir geniş bulvardan, şimdiki Atatürk Bulvarı, Yenişehir'e inmişimizi, bulvarın iki yanında sıralanmış dörder katlı apartmanlara biraz da korkuyla baktığımı hayal meyal anımsıyorum. Sivas'ta bazı akşamlar babam bizi sinemaya götürürdü. Giderken yürüyerek giderdik de dönüşte neden faytona binerdik bilmiyorum. Galiba sinema çıkışında bekleyen faytonlara binen öteki büyük memurlardan, eşraf takımından geri kalmamak içindi. Eve giden yol üstünde bir pastane vardı. Pastanenin önünden geçerken mızıklanırdım. Babam dayanamaz, arabayı durdurur, iner, yazsa hepimize birer külah dondurma, kışsa birer ekler pastası alırdı. Bazı hafta sonları ya da uzunca tatillerde hava güzelse babamların arkadaşları olan komşumuz müstantiklerle, savcı, birer fayton kiralanır, kıra gidilirdi. Ağabeyimle müstantiklerin oğlu aşık oynarlar, ben de kızlarıyla bebek elbisesi dikerdim. Zaten çocukluğum boyunca sokakta oğlanlarla oynamaktan hoşlanmazdım. Arkadaşlarımın hemen hepsi kızlardı. Kadınlar kendi aralarında sohbet ederler, beyler bir yandan tavla oynar, bir yandan dünya ve memleket sorunları hakkında konuşurlardı. Daha sonra kadınlar sofrayı kurar, beyler ateş yakarken biz çocuklar da sürahilere yakındaki bir menbaadan buz gibi su doldururduk. Daha sonra çimenlerin üstüne serilen yaygılara bağdaş kurulur, dolmalar, güveçler, kebaplar atıştırılırdı. Atlarını arabadan çözüp birer ağaca bağlayan, bir köşede akşam olmasını bekleyen arabacılar da ihmal edilmezdi. Bir sonbahar akşamı babam abimle Vüsat O. Bener, ağabeyimi Bursa Askeri Lisesi'ne Işıklar Lisesi yazdırmak üzere Bursa'ya giderken onları istasyona kadar uğurlayamamıştık. Annem bindikleri faytonun arkasından su gibi gitsinler diyerek bir kova su boşaltmıştı. Ertesi okul yılında babam lise müdürüyle anlaşmazlığa düşüp sürtüşmeleri sert tartışmalara dönünce, nedenini hala bilmiyorum, bakanlık olayı incelemesi için müfettiş göndermiş, onun raporu üzerine müdür başka bir yere, babam da zileye sürülmüştü. Bir gece sabaha karşı buz gibi bir havada zile istasyonunda uykulu uykulu trenden inişimizi, bavullarımızla birlikte çift atlı bir faytona zar zor sığışımızı kötü bir düş gibi anımsıyorum. Atların burunlarından dumanlar fışkırıyordu. İstasyon kasabaya bir hayli uzaktaydı. Yol bir türlü bitmek bilmemişti. O yorgunlukla indiğimiz hanın taş döşemeli hangar gibi odası gözüme saray gibi görünmüştü. İlkokul 3. sınıfı Zile'de okumuştum. Yaz tatilinde bir gün, o günlerde en yakın arkadaşım olan bir çocukla, adını maalesef unutmuşum, okuduğumuz gezi serüven öykülerinden esinlenerek dünyayı dolaşma hevesine kapılmıştık. Neyle ve nasıl olacağını hiç düşünmeden, o günlerde henüz bilmediğimiz bir çeşit otostop play'di herhalde. Yanımıza azık bile almadan, kente bir hayli uzak olan istasyona 6-7 saat yürüyerek yorgunluktan bitkin bir halde ulaşabilmiştik. Halimizden kuşkulanan istasyon şefi jandarmaya haber vermiş. İki jandarmanın eşliğinde bir eski kaptı kaç diye bindirilerek kente geri yollanmıştık. Bursa'dan gelirken bindiğimiz otobüsü anımsamadığım için bu kaptı kaçtı galiba bindiğim ilk motorlu binek aracı olmalı. Zile'den sonra gittiğimiz Bolu'da Faytonları hiç sevmezdim. Askeri okullarda Işıklar Lisesi ve Harbiye okuyan abim, yılda en çok 3 hafta olan izniyle gelirken, otobüsten inip eve neyle ve nasıl gelirdi bilemezdim ama giderken bir faytona sıkışır, onu uğurlamak için otobüs yazıhanesine giderken ağlamamak için kendimi zor tutardım. Bolu'da mafsal romatizmasına yakalanmış ve bir hayli zayıf düşmüştüm. Babam biraz güçleneyim, kilo alayım diye Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Valide Bağ Preventoryumuna yazdırmıştı beni. Erenköy'de bir gece kaldığımız amcamın evinden puslu bir sabah bir faytonla Valide Bağ gidişimiz hüzünlü bir anı olarak durur belleğimde. Zaten oraya ancak 2 gün dayanmış, 3. gün gece vakti pijamalarımla kaçmıştım preventoryumdan. Daha sonra gittiğimiz Bergama'da daha çok genel ev kadınları sağlık müdürlüğüne ya da çarşı hamamına giderken faytona binerlerdi. Arabalar okulumuzun önündeki ana caddeden geçer, biz de bahçenin demir parmaklıklarına tırmanır seyrederdik. Yıllar sonra genç bir hesap uzmanı olarak geldiğim bu şirin kentte bir akşam ortaokul arkadaşlarımla kafa çekmiştik. Beni o faytonlardan birine bindirip adeta zorla genel eve götürmüşlerdi. 1943 yılında gittiğimiz Kayseri'de kaptı kaçtı denilen tahta kasalı otomobiller vardı galiba tek tük ama taksi işlevini yine faytonlar yerine getirirdi. İlk belediye otobüsü o günlerde getirilmişti Kayseri'ye. Birkaç gün yolcular parasız taşınmıştı. Herkes gibi ben de hayretle seyretmiştim. Liseyi bitirdikten sonra Siyasal Bilgiler Okulu'nun yatılı sınavlarına giderken de Kayseri'de istasyona kadar yine faytona binmiştik. İlk taksiyi Ankara istasyonunda gördüm. Uzun sivri burunlu Peugeot'lar, eski Packard'lardı bunlar. Arkadaşım Ekrem'le Hergele Meydanı'nda kalacağımız hana yine bir faytona binerek gitmiştik. Şubat tatili sırasında ilk kez Sıla'ya gittiğim Kayseri'de buz gibi bir gece yarısı istasyonda sıcak trenden inip bindiğim fayton, Sucu Sokağı'na döndüğü sırada evimizin kedisi olmakla birlikte özgürlüğüne düşkün olduğu için genellikle sokakta dolaşan upuzun tüylü sarışın Sarman, tehlikeye aldırmadan faytona sıçrayıp kucağıma atladığı zaman gözümden yaşlar inmişti. En son ne zaman bindim bir faytona? 5-6 yıl öncesine kadar Heybeliada'da yazlıkları olan dostlarımız Necatlara, Nüsetlere yaz aylarında sık sık gider, başlarına tebelleş olurduk. Ama önce vapurdan iner inmez bir fayton kapma savaşı verilirdi. Daha sonra plaja gitmek için iskeledeki araba park yerinin bitişiğindeki bakkala telefon edilir, bir fayton göndermesi söylenirdi. Çift atlı, süslü püslü faytonlardı adanın faytonları. Atların kuyruklarının altındaki torbaları ilk gördüğümde şaşırmıştım. Daha sonraki yıllarda faytonlar yavaş yavaş günlük yaşamımızdan uzaklaştılar. Ama yük taşıyan at arabaları taşrada ve büyük kentlerimizde hala varlıklarını sürdürüyorlar. Yıllar boyu o kentten bu kente savrulurken ya da sık sık ev değiştirilirken 3-5 parçadan ibaret ev eşyamız hep böyle at arabalarıyla taşınırdı. Bazen biz de binerdik eşyaların üstünde. Çok küçükken kendimi bir uzay gemisine binmiş gibi hisseder, tarifsiz bir serüven tadı duyardım bu yolculuklardan.
1947 ya da 1948 yılında mülkiyede öğrenciyken bir kış gecesi böyle bir at arabasıyla garip, saçma ama unutulması zor, heyecanlı bir gezmemiz olmuştu sınıf arkadaşlarımızla. O yıllarda mülkiyede bütün öğrenciler parasız yatılıydılar. Ceberrut bir tek parti dönemi yaşıyorduk. Tepki göstermek, gösteri yapmak, eyleme kalkışmak olanaksızdı. Bir keresinde mülkiye tarihinde ilk kez verilen yemekleri protesto etmek için ayaklanmış, karavanaları ters çevirip yerlere döktüğümüz için kendisi de bir mülkiyeli olan zamanın faşist başbakanı Şükrü Saracoğlu, okulu hemen kapatmış ve hepimizi evlerimize sürgüne göndermişti. İşte bu yüzden ve belki de yapacak başka bir şey bulamadığımızdan özellikle de hafta sonları ucuz meyhanelerde kafa çeker, şiir ve felsefe tartışmaları yapar, sarhoş sarhoş dönerdik okula. Ben cılız gövdeme karşın daha lise çağlarında bu konuda abimin rahleyi tedrisinden geçtiğim için içkiye epeyce dayanıklıydım. Sınıfta bir başka iddialı isim heybetli vücuduyla okul basketbol takımının değişmez oyuncularından Çetin Orhan, ikide bir bana takılır, onunla asla yarışamayacağımı söyleyerek beni kızdırmaya çalışırdı. İkimiz arasındaki bu gülünesi çekişmeye tanık olan arkadaşlar bir cumartesi günü kimin daha dayanıklı olduğunu saptamak için bir içki içme yarışması düzenlediler. 15-20 kişilik bir grup banyo trenini atlayarak Gazi Orman Çiftliği'ne gittik. Çiftlik lokantasında bizim için uzun bir masa hazırlandı. Çetin ve bana masanın ortasında karşılıklı yer ayrıldı. Önümüze birer 70'lik yeni rakı şişesi konuldu ve yarış başladı. Masadakiler ikiye ayrılmışlardı. Bir kısmı Çetin'i, bir kısmı beni tutuyordu. Kadehler birbirini izledi. Akşamüstü başladığımız yarış, gece yarısı olup da birer büyük şişeyi birlikte bitirdiğimizde, ötekiler de yeterince içip sarhoş oldukları için berabere olarak sonuçlandırıldı. Hesaplar ödenip lokantadan çıktığımızda acı gerçekle burun buruna geldik. Son banyo treni çoktan gitmişti. Ortalıkta tek bir taksi görünmüyordu. Okula nasıl dönecektik? Yürüyerek gitmeye kalksak sabaha kadar ulaşamazdık. Kaldı ki çoğumuzun ayakta duracak hali bile yoktu. O sırada birimizin gözüne bir kenarda duran at arabası ilişti. Atın boynuna bir yem torbası takılmıştı. Arabacı arabanın içinde kıvrılmış uyuyordu. İçimizde en ayık olan birisi arabacıyı usulca uyandırdı. Bizi arabasıyla cebeciye götürmesini istedi. Adamcağız önce şaşırdı, arabasının binek arabası olmadığını söyledi ama biz ısrar ettik. Kısa bir pazarlıktan sonra arabacı razı oldu. Arabanın içine sıkış tepiş oturduk. Yollar ıssız, biz hepimiz zil zurna sarhoşuz. Avazımız çıktığı kadar şarkılar, marşlar söylüyor, naralar atıyoruz. Bazen devreye gezen bir polis arabayı durduruyor, bizim mülkiyeli olduğumuzu öğrenince yol veriyordu. Mülkiyelilerin birbirlerini tuttuğunu bilmeyen yoktu. Başbakan, vali, belediye başkanı, emniyet genel müdürü, emniyet müdürü hepsi mülkiyeli. Bizi durdurmaya hangi polis cesaret edebilirdi? Böylece ağlayı valayla okula geldik. Ama kapılar kapalı. Ne var ki içimizde ilerisini görebilenler de varmış meğer. Yatakhane pencerelerinin anahtarlarını yürütmüşler. Birbirimizin sırtına çıkarak birinci kattaki yatakhanenin pencerelerine tırmandık, içeri girdik. Birinci kattaki yatakhanelerde birinci ve ikinci sınıf öğrencileri yatıyordu. Sabaha karşı bizi karşılarında görünce baygınlık geçirenler bile oldu. O gece içkiye dayanıklılık yarışında Çetin'le berabere kaldım. Ama ertesi sabah o basketbol takımının antrenmanına katıldı, bense revirin yolunu tuttum. Bir haftada zor kendime gelebildim. Bir at arabası serüveni de yıllar sonra yine Ankara'da başıma geldi. Hem de neredeyse bir faciaya yol açabilecek bir biçimde. Yıl 1957. O yıllarda henüz at arabaları Ankara'nın göbeğinde Sıhhiye Meydanı'nda dolaşabiliyorlardı. Biz Neşe Can'la yeni evlenmiştik. Adapazarı'na teftişe gönderilmiştim. Bir bayram tatilinde nikahımıza gelemeyen, Aksaray'da eczacılık yapan, eşimin ortanca ağabeyi Nusret Otyam'ı görmek için önce trenle Ankara'ya, oradan da otobüsle Aksaray'a gittik. Dönüşte niyetimiz bir gün Ankara'da abimlerde kalmaktı. Ancak o gece şiddetli bir Asya gribine yakalandım. 3-4 gün çok yüksek ateşle yattım. Bir gecede terden en az 4 kez çamaşır değiştiriyordum. Göreve geç kaldığım için gözlerimi açar açmaz yola çıkmak istedim. Neşecan, ben, abim ve abimin o zamanki eşi Raziye istasyona gitmek üzere Kızılay'dan bir taksiye bindik. Sıhhiye Meydanı'na geldiğimizde karşıdan bir at arabası göründü. At ürkmüş olmalıydı. Dört nala üstümüze doğru geliyordu. Şoför direksiyonu kırmak istedi ama geç kalmıştı. Arabanın oku hızla ön cama çarptı ve camı parçalayarak önde oturan abimle Raziye'nin ve arkada oturan Neşecan'la benim aramızdan geçti. Arka cama çarpıp durdu. Bana sokulmuş olarak oturan bir aylık karımı bir çeşit refleksle ileri itmemiş olsaydım, arabanın oku Neşecan'ın göğsüne saplanacaktı. Kendimize geldiğimizde öndekilerin de bizim de her tarafımız cam kırıkları içindeydi. Bir anda kalabalık çevremize toplandı. Uzaktan polisin yaklaştığını gördüm. Olay karakolda bitecekti ama bu arada biz treni kaçıracaktık. Abim de aynı şeyi düşünmüş olacak ki hep birden arabadan fırladık. Merakla yanımıza sokulan başka bir taksiye geçtik ve trene ucu ucuna yetiştik. Adapazarı'na gittikten sonra birkaç kez yıkandığımız halde pul gibi cam parçacıkları günlerce derimize yapışmış olarak kaldı. En son ne zaman bindim bir faytona? Herhalde Heybeliada'da olmalı, 5-6 yıl önce. Adada dostlarımız var, eskiden yaz aylarında sık sık gider başlarına tebelleş olurduk. Ama önce vapurdan iner inmez bir fayton kapma savaşı verilirdi. Daha sonra plaja gitmek için İskele'deki araba park yerinin bitişiğindeki bakkala telefon edilir, bir fayton göndermesi söylenirdi. Çift atlı, süslü püslü faytonlardı adanın faytonları. Atların kuyruklarının altındaki torbaları ilk gördüğümde şaşırmıştım. İnsanlık tarihinde kaderimizi değiştirecek nitelikteki en büyük ilk buluş hangisidir diye çok sorulmuş, tartışılmıştır. Kimilerine göre ilk insanların ateş yakmasını öğrenmeleri, daha doğrusu ateşi uysallaştırıp emirleri altına almalarıdır. Böylece uzun, soğuk kış gecelerinde hayatta kalmayı başarmışlardır. Kimilerine göre ise taşları yontup uçlarını sivrileştirerek ilk silahı icat etmeleri, böylece fiziksel olarak kendilerinden çok daha güçlü hayvanları alt ederek hayatta kalmayı başarabilmeleridir. Bir başka görüşe göre de insanlar hayvanları ehlileştirerek onlar üzerinde egemenlik kurmuşlar. Böylece hem ellerinin altında sürekli bir gıda ve giyinip kuşanma gereksinimlerini karşılayacak bir kaynak bulundurmak, hem korunmalarını sağlamak hem de yardımcı güç elde etmek olanağına kavuşmuşlardır. Bunların hepsi doğrudur ama dikkat edilecek olursa bu buluşlar hep duran, statik buluşlardır. İnsanları oldukları yerde, bulundukları koşullar içinde daha rahat bir yaşam ortamı yaşatmaya yöneliktirler. Oysa insanların yüzyıllar içinde ilerleyip bugünkü uygarlık düzeyine ulaşabilmeleri için o ortamın dışına çıkmaya gereksinmeleri vardı. Bu açıdan bakınca bana göre tekerleğin icadı gerçek ilerlemenin başlangıcı olmuştur. Ancak burada bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Tek başına tekerlek, yani bir tek tekerlek hiçbir anlam taşımazdı eğer tekerlekle birlikte dingil de keşfedilmemiş olsaydı. Yani o tekerleği bir taşıma aracı haline getiren mekanizma en az tekerlek kadar önemlidir. Böylece karşımıza ilk ilkel araba çıkmış oluyor. Bu haliyle yapı işlerinde, bahçe işlerinde hala tek tekerlekli araçlar kullanılmaktadır. Bir kere tekerlek ve dingil keşfedildikten sonra onu en verimli, en ekonomik, giderek en rahat, en konforlu araçlar için kullanmak pek zor olmamıştır. Ama burada ben tekerleğin tarihinden söz edecek değilim. Öte yandan tekerleğin icadı nasıl insanlığın gelişmesinde bence en büyük rolü oynamış ve ilerlemenin simgesi olmuşsa, 20. yüzyılı belirtecek en uygun simge nasıl bir şey olur diye de çok düşünmüşümdür. Televizyonun icadı, atomun parçalanması, penisilinin keşfi, uzay yolculuğu, aya insanoğlunun ayak basması, bilgisayarların yaşamımıza girmesi, internet, daha pek çok buluş, teknoloji alanında geçen yüzyıla damgasını vuran değişiklikler olarak sayılabilir. Toplumsal alanda dişini sıkıp yüzyılın sonuna kadar ayakta kalmayı başarabilseydi, sosyalist devrimi, imparatorlukların biçimsel olarak çöküşünü, kadının özgürlük hareketini, cinsel devrimi ve tabii savaşları sayabiliriz. İlle de yeni bir şey söylemiş olmak için değil ama bütün bunların hiçbiri toplumun belirleyici görünümünü, yapısını, yaşam biçimini, kişisel davranış izdüşümünü bir bütün olarak etkileyen, değiştiren, biçimlendiren yenilikler olarak görünmüyor gözüme. Örneğin televizyon hemen bütün evlerin vazgeçilmez tutkusu, pek çok insanın, ailenin tek eğlence aracı. Ne var ki bir yandan insanları toplumsallıktan uzaklaştırıyor, öte yandan ne kadar yeni modelleri piyasaya çıkarılsa da bir toplumsal isteri haline dönüşmüyor, seyirlik olmaktan öteye gidemiyor. Aslında bilim alanında sundukları olanakları bir yana bırakırsak televizyonun bir türevi gibi bilgisayarları ve interneti de aynı biçimde değerlendirebiliriz. Sağlık alanındaki buluşlar da daha çok kişisel ilgi odağı oluyor. Uzay yolculukları, bilim kurgu yazar ve okurları dışında henüz kimsenin umrunda değil. Öte yandan ulusların ve genel olarak insanların toplumsal ve kişisel yapılarına, davranışlarına egemen olan güdülerin tanımlanmasında çeşitli ölçütler kullanılabilir. Örneğin oturdukları evler, bu evleri döşeme biçimleri, yattıkları yataklar, giyim ve kuşamları, yiyip içtikleri şeyler ve bunların hazırlanmasına ayırdıkları zaman ve emek, dinledikleri müzikler bu konuda gözlemciye iyi fikir veren araçlardır. O zaman aklıma otomobil geliyor. Gerçekten de insanların ve toplumların tarihi gelişme sürecinde binek araçları önemli bir yer tutar. Barbar ve savaşçı kavimlerde atlar, develer, filler, savaş arabaları ön plana çıkarken yerleşik ve rahata alışmaya başlayan uygar kavimlerde kölelere taşıtılan tahterevanlardan başlayarak çeşit çeşit binek arabaları, faytonlar, landonlar, brikler vesaire dikkati çeker. Ancak bu konuda en büyük ve en hızlı gelişme otomobillerin insanların yaşamlarına girmesiyle başlamıştır diyebilirim. Dilimizin yabancı sözcüklerden arındırılması çabaları sırasında özellikle teknik ve bilimsel sözcüklerin ne şekilde karşılanacağı çok tartışma konusu olmuştur. Bunlardan kimilerine gerçekten de çok uygun, başarılı karşılıklar bulunmuştur. Bunun en yakın ve çarpıcı örneği kompüter karşılığı kullanılan bilgisayar olmuştur. Otomobil içinde bir dil bilimci arkadaşım sözcüğün yapısal anlamını karşılayacak şekilde kendi gideri önermişti. Karşı çıktım. Otomobil, bugünkü uygar dünya yaşamında artık sadece bir binek aracı değil, bir yaşam biçiminin simgesidir. Hatta belli başlı bir tutkudur dedim. Gerçekten de artık otomobilden söz edilirken konforlu yolculuk, hız, gösteriş, çılgınlık gibi yaşam göstergeleri öne çıkmaktadır. Türkiye'de otomobil tutkusu varlıklı kesiminki bir yana 1950'li yıllardaki dünyaya açılma evresinde memleketimize gelen yabancı misyonların çoğalması sırasında önceleri küçük çapta yurt dışında görev yapan diplomatlar ve öteki bürokratlara daha sonra 1960'lı yılların ikinci yarısından başlayarak yurt dışına çalışmaya giden İşçilerin birikimlerinin yurda aktarılmasını özendirme önlemleri arasında işçilere ve geçici görevle yurt dışına çıkarılan bürokratlara otomobil ithal hakkının tanınmasıyla daha büyük çapta başladı. 1980'li yıllardan sonra uygulanan köşe dönme ve yüksek enflasyon politikalarının sonucu olarak yerli otomobil yapımının da özendirilmesiyle çılgınlık derecesinde arttı ve yaygınlaştı. 1976 yılında devlet memuriyeti anılarımı öyküleştirerek yazdığım Bürokratlar kitabımın gördüğü büyük ilgi üzerine birçok yayın evinden bu kitabın devamını yazmam önerileri geldi. Pehlivan tefrikalarına döner diyerek bu önerileri geri çevirdim. Anı kitaplarının, yaşam öykülerinin, Osmanlı dönemi saray harem anlatılarının, romanlarının çok arandığı, çok sattığı bu günlerde düz anılarımı yazmamı önerenler de oldu. Ne annem ne de babam tarafından, ne sarayla, ne İstanbul eşrafıyla, ne de Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki büyük politikacılar, büyük bürokratlar, büyük iş adamlarıyla bir ilişkimiz olmadığı için bu anıların pek ilgi çekmeyeceğini düşündüm. İşte o zaman aklıma arabalarım geldi. Geriye bakıyorum da 1958 yılından bu yana çeşitli nedenler ve rastlantılar sonucu hemen hemen her iki yılda bir araba değiştirmişim. Bu zaman parçası bir yandan da Türkiye'nin önemli toplumsal olaylara sahne olduğu ve benim de bir köşesinden bu olayların içinde yer aldığım bir süreyi kapsamaktadır. O zaman değişik arabaların öyküsünü anlatırken geçen dönemin tanıklığında yapabileceğimi düşündüm. Ayrıca arabalarımla geçirdiğim 40 yılı aşkın sürede yaşadıklarım çok kez harem ve saray mensuplarının, politikacıların yaşam öykülerinden daha eğlenceli geliyor bana. Birinci ayrımın sonu sayfa 17.